Sadece 14 kelimelik basit bir tweet attığını düşün. Yani İspanyol bir futbol kulübünün altyapı sistemini öven son derece standart, kendi halinde bir futbol yorumu.
Gayet masumane bir paylaşım yani.
Aynen öyle. Sonra bir sabah uyanıyorsun ve bu kısacık mesaj yüzünden hakkında stadyumlara giriş yasağı konduğunu öğreniyorsun.
Şaka gibi gerçekten.
Holiganizm ve sporda şiddet yasaları kapsamında yargılanıyorsun ve maç günleri gidip karakola imza atmak zorunda bırakılıyorsun. Kulağa absürt bir distopya filmi gibi geliyor, değil mi?
Kesinlikle. Yani okuyunca insan inanamıyor başta.
Ama hani bu bir kurgu falan değil. Masamızdaki belgelerin bize anlattığı gerçek bir olay bu. Bu derinlemesini incelememizde tam da bu akıl almaz sarmalın içine dalıyoruz seninle.
Ve inan bana o sarmal çok ama çok derin.
Endüstrisinin perde arkasına, devasa bir spor kulübünün iç siyasetine ve uluslararası çocuk koruma yasalarının tartışmalarına uzanan bir kasırga yarattığını çözeceğiz bugün.
Önümüzde gerçekten çok ciddi, hacimli bir kaynak yığını var. Yani Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetimiyle kulübün divan kurulu üyesi eski başkan adayı Hürser Tekin Oktay arasında gidip gelen...
O meşhur noter ihtarnameleri.
Aynen öyle, resmi noter ihtarnameleri, disiplin kurulu tutanakları, o dönem basına yansıyan röportaj dökümleri falan var. Ve belki de olayın küresel çapını anlamamızı sağlayacak en kritik belge var elimizde.
FIFA'nın o kural kitapçığı
ve
değil mi?
FIFA'nın Guardians yani koruma programının resmi belgeleri. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde o yeşil sahada izlediğimiz oyunun aslında bambaşka bir boyutu olduğunu göreceğiz.
Bu noktada bizi dinleyenler için şu çerçeveyi çok net çizmek istiyorum en baştan. Bizim bu detaylı analizdeki amacımız bir mahkeme kurup kimin haklı kimin haksız olduğuna karar vermek falan değil.
Kesinlikle biz yargıç değiliz burada.
Asla. Kulüp içi siyasi çekişmelerde taraf seçmek gibi bir derdimiz de yok. Masamızdaki belgelerde yer alan çok ciddi hukuki suçlamalar, iddialar var. Bizim buradaki tek misyonumuz bu kaynaklardaki iddiaları, arkasında yatan hukuki mantığı ve o devasa futbol endüstrisinin çarklarını sana tarafsız bir şekilde aktarmak.
Çok doğru. Çünkü hani bazen en küçük, en önemsiz gibi görünen bir kıvılcım,
sistemi aydınlatır diyorsun.
Aynen öyle. Sistemin tam kalbindeki yapısal bir sorunu aydınlatır. Biz de tam olarak o büyük resme odaklanacağız bugün.
O zaman hiç vakit kaybetmeden her şeyin başladığı o ana, o kıvılcıma gidelim. Tarih 1 Mayıs 2025, Hürser Tekin Oktay X platformunda bir paylaşım yapıyor.
Eski adıyla Twitter'da yani, evet. İspanyol devi Barcelona'nın meşhur altyapısı La Masia'dan yetişen genç yıldız Lamine Yamal'ın kısa bir videosunu alıntılıyor ve sadece şu 14 kelimeyi yazıyor. Çocuk ticareti yapmıyorlar, çocuk yetiştiriyorlar, çocuk. Bütün olay bu.
Bu kadar, başka hiçbir şey yok.
Tamam, hadi bunu biraz açalım o zaman. Tweet'in içinde Beşiktaş'ın adı bile geçmiyor. Yani Türkiye Ligi'nin adı geçmiyor. Peki tamamen başka bir ülkenin kulübünü öven bu mesaj nasıl oldu da Beşiktaş yönetiminin radarına girip yargıya taşındı?
İşte burası çok ilginç. Disiplin kurulu tutanaklarına ve o bahsettiğimiz noter ihtarnamelerine baktığımızda yönetimin bu mesajı çok spesifik bir nedenden dolayı kendi üzerine alındığını görüyoruz.
Nasıl yani? Neden üzerlerine alınıyorlar ki? Çünkü Beşiktaş Yönetim Kurulu bu tweetin aslında kendilerinin o dönem yaptığı ve epey tartışılan 18 yaş altındaki Kenya Arroyo transferine yönelik gizli bir saldırı olduğunu iddia ediyor. 26 Şubat 2026 tarihli ihtarname ve karar 25127'ye göre...
Belgedeki numarası o.
Evet. Kulüp yönetimi diyor ki, Tekin Oktay buradaki çocuk ticareti ifadesini bilerek kullandı, bu yolla bizim kurumsal kimliğimize saldırdı, bizi kamuoyu önünde aşağıladı ve adeta kulübü insan kaçakçılığı yapmakla suçladı.
Bir dakika ya, yani adamlar diyor ki... Sen Barcelona'yı övüyormuş gibi yapıyorsun ama alttan alta bizim Arroyo transferimize laf sokup bizi kaçakçılıkla itham ediyorsun.
Aynen öyle bir çıkarım yapıyorlar ve bunun üzerine de Tekin Oktay hakkında kesin çıkarma talebiyle disiplin süreci başlatıp kulüpteki üyelik haklarına tedbir koyuyorlar.
Yani buraya kadar ne bileyim bir kulübün fazla alınganlığı veya iç siyasi çekişmesi falan deyip geçebiliriz. Ama işin asıl inanılmaz boyutu bu değil. Benim okurken şok olduğum kısım o adli boyut. Bu olayı bildiğin savcılığa taşıyorlar değil mi?
Hem de nasıl taşıyorlar inanamazsın. Çok agresif bir yasa üzerinden savcılığa veriyorlar. Röportaj dökümleri ve adli belgelere göre Beşiktaş yönetiminin şikayeti üzerine savcılık, Tekin Oktay hakkında 6222 sayılı kanundan işlem başlatıyor.
O sporda şiddet yasası değil mi ya?
Ta kendisi. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun. Ve bunun sonucunda adama stadyumlara giriş yasağı getiriliyor, yetmiyor Beşiktaş'ın maç günlerinde karakola gidip imza atma zorunluluğu veriliyor.
Yok artık, gerçekten mi?
Evet, bildiğin adli kontrol şartı. Gerekçe olarak da bu tweetin kulübe hakaret içerdiği ve sporda şiddeti körüklediği iddia ediliyor.
Bak, bunu bizi bilmeyenler için biraz daha netleştirmek istiyorum. Çünkü aradaki mantık sıçraması inanılmaz bir boyutta. Yani 6222 sayılı kanun dediğimiz şey, stadyumda koltuk söküp sahaya atan, ne bileyim, tribünde kavga çıkaran holiganları falan durdurmak için var.
Tabii canım, meşale yakıp maç durduranlar falan için çıkarıldı o yasa.
Yani bir altyapı övgüsü tweetini bu yasaya sokmak şuna benziyor. Diyelim ki sen sosyal medyada Formula 1 araçlarının aerodinamik kuralları ile ilgili bir eleştiri yazıyorsun.
Hı hı.
Ertesi sabah polis kapına dayanıyor ve diyor ki otoyolda hız yapıp trafiği tehlikeye attığın için ehliyetine el koyuyoruz. Yarış günleri de karakolda bekleyeceksin. Mantık bağı o kadar kopuk ki insan gerçekten burada hukuki bir süreçten ziyade başka bir operasyon mu var diye sormadan edemiyor.
Çok yerinde bir benzetme oldu bu. İşte bu kurulan bağın ne kadar zorlama olduğunu anlamak için o tartışmanın merkezindeki çocuk ticareti kavramına biraz yakından bakmamız lazım. Yönetim bu ifadeyi belli ki ceza hukukundaki o mafyöz, karanlık insan kaçakçılığı gibi algılamış.
Hakaret olarak görmüşler yani.
Evet. Ama Tekin Oktay'ın savunmasına ve sunduğu emsal kararlara baktığımızda olayın rengi tamamen değişiyor. Burada asıl büyüleyici olan şey şu.
Nedir?
Bu child trafficking, yani çocuk ticareti kavramı, uluslararası futbol literatüründe FIFA'nın belgelerinde yıllar önce sınırları çok net çizilmiş, akademik ve hukuki bir terim aslında. Mafya işi falan değil.
Peki neyi ifade ediyor bu terim futbolda?
Tekin Oktay savunmasında bizzat bir ÇES kararına işaret ediyor. ÇES 2014-A3793 numaralı karar. Bundan birkaç yıl önce FIFA, Barcelona kulübüne tam iki transfer dönemi, yani koskoca bir yıl transfer yasağı verdi.
Bir saniye, Barcelona sırf bu yüzden mi o meşhur transfer yasağını yedi? O efsane altyapıları var hani.
Aynen öyle. Çünkü Barcelona'nın Lee Seung-gu gibi 18 yaş altındaki Koreli ve Avrupa Birliği dışından gelen genç oyuncuları, aileleri futbol dışı bir sebeple İspanya'ya taşınmadığı halde sırf ticari bir proje olarak altyapısına kattığı tespit edildi.
Yani FIFA dedi ki, sen bu çocukları köklerinden koparıp sadece gelecekteki birer yatırım aracı olarak kullanıyorsun.
Kesinlikle. İşte Tekin Oktay'ın tweet'i de tam olarak bu tarihi sürece bir gönderme yapıyor. Diyor ki, Barcelona geçmişte bu ticari hataları yaptığı cezasını çekti ve akıllandı. Artık çocukları bir meta gibi kıtalar arası taşımak yerine Lamine Yamal örneğindeki gibi kendi bünyesinde çocuk yetiştiriyor.
Hani aslında Beşiktaş'a bir hakaret falan yok ortada. Uluslararası futbolun çok iyi bildiği bir dönüşümün tespiti var. Peki FIFA bu 18 yaş altı konusunda neden bu kadar katı davranıyor? Kaynaklarda bir de FIFA madde 19 ve Guardians programı geçiyor sürekli.
Bu konu FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun bizzat üzerine titrediği bir mesele. FIFA 19. madde, reşit olmayan oyuncuların uluslararası transferini temel olarak çok ama çok sert bir şekilde yasaklar.
İstisnalar dışında yasak yani.
Evet. Ve bu safeguarding, yani koruma programında Infantino şunu söyler. Futbol çocuklar için her şeyden önce güvenli bir alan olmalı. Onların o oyun oynama heveslerinin ticari bir araca dönüştürülüp sömürülmesi asla kabul edilemez.
Bak, sömürü kelimesi çok kritik burada. Çünkü belgeleri okuduğumda FIFA'nın sömürü derken sadece fiziksel bir zorlamadan bahsetmediğini fark ettim. Çok daha derin psikolojik bir boyutu var işin, değil mi?
Tam üstüne bastın. Danimarka kulübü Midtjylland'la ilgili verilen başka bir CAS kararında mahkemenin harika bir tespiti var. Diyor ki mahkeme, madde 19 sadece bürokratik bir yaş sınırı falan değildir.
Takvim kuralı değil yani.
Aynen. Bu kural çocukların acımasız futbol piyasasına sürüklenmesini, eğitim hayatlarının sekteye uğramasını engelleyen ve onları kulüplerin elinde salt ekonomik bir meta olmaktan koruyan psikolojik ve eğitsel bir zırhtır.
Hı hı. İşte şimdi taşlar gerçekten yerine oturuyor. O zaman konuyu tekrar Beşiktaş'a, o Kenny Arroyo transferine bağlayalım. Kulübün bu transferdeki tavrı, senin anlattığın bu psikolojik zırh felsefesiyle ne kadar örtüşüyor? Neler yaşanmış orada?
Felaket bir durum var ortada. O dönemki yönetici Serdar Adalı'nın 11 Ağustos 2025'te basına yansıyan çok net açıklamaları var belgede. Adalı bizzat kendi ağzıyla diyor ki, bunlar 18 yaşında çocuk, annesini arıyor. Bir daha 18 yaşında futbolcu transfer etmeyeceğim.
Bir dakika. Yönetici kendisi çıkıp dünyanın öbür ucundan getirdikleri çocuğun adaptasyon sorunu yaşadığını, annesini arayan travmatize bir çocuk olduğunu kameralar önünde itiraf mı ediyor?
Ediyor. Ama hikaye asıl burada kopuyor zaten. Kaynaklardaki kronolojiye bakıyoruz. Annesini arıyor, uyum sorunu var denilen bu oyuncu çok kısa bir süre sonra hemen elden çıkarılıyor, başka bir takıma satılıyor.
Hadi ya.
Ve aynı yönetici çıkıp diyor ki, biz bu oyuncunun satışından 2 milyon dolar kar ettik. Bunu da büyük bir finansal başarı olarak sunuyor.
Bir tarafta psikolojik olarak zorlanan, kırılgan bir genç var. Diğer tarafta aylar içinde tutmadı denilip üzerinden milyon dolar kar edilen bir şirket bilançosu var. Tinkon Aktay savunmasında bunu tam olarak FIFA'nın yasakladığı ticari metalaşmaya bağlıyor sanırım.
Savunmanın bel kemiği tam da bu zaten. Diyor ki, sen alıştığı kültürden, ailesinden kopmuş bir çocuğu getiriyorsun. En ufak bir uyum sorununda ona destek olmak yerine hemen kar amacıyla satıyorsun. Bu FIFA'nın engellemeye çalıştığı o ekonomik sömürünün ta kendisidir.
Belgelerde bir de şey geçiyor, gray zone yani gri alan ve duty of care kavramları. Özellikle 18 ile 21 yaş aralığına çok vurgu yapılmış. Yani hukuken 18 yaşına girince reşit sayılmıyor mu bu oyuncular? FIFA neden burayı gri alan olarak görüyor?
Hukuken reşit sayılıyorlar, evet, ama psikoloji kağıt üzerindeki imzalara bakmıyor ki. FIFA bu yüzden gri alan kavramını icat etti zaten. Düşünsene, 18 yaşına girdiğin gece aniden mucizevi bir şekilde olgunlaşıp o uluslararası medyanın ağır antrenman temposunun baskısını kaldırabilir misin?
İmkansız tabii ki.
İşte bu dönem çocukların o profesyonelliğe geçişte en kırılgan oldukları dönem. Bu yüzden FIFA kulüplere duty of care, yani çok sıkı bir özen yükümlülüğü dayatıyor.
Sadece maaşını yatırmak yetmiyor yani.
Asla yetmez. Psikolojik destek vereceksin, dil eğitimi sağlayacaksın, sosyal hayatına entegre edeceksin onu. Tekin Oktay, kulübün oyuncuyu anında satarak bu hayati yükümlülüğü ihlal ettiğini söylüyor. Üstelik şikayet dosyasında sadece bu olay da yok.
Başka ne var?
Tekin Oktay'ın çok daha eskiye dayanan 2010 yılındaki Hugo Almeida transferini menajer Jorge Mendes'e ve üçüncü şahıs fonlarının kulübü nasıl zarara uğrattığına dair Football Leagues belgelerine dayanan finansal eleştirileri de var dosyada.
Anladım. Yani yönetimsel, sistemsel ve finansal bir muhalefeti alıp kurumsal kimliğimize saldırıyor bahanesiyle topyekün bir cezalandırma aracına çevirmiş gibi duruyor. Ve işte tam bu noktada...
İşler daha da karışıyor.
Kesinlikle. İşler tam burada gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü Tekin Oktay sadece defans yapıp kendini savunmuyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu'na resmi bir noter ihtarnamesi çekerek karşı saldırıya geçiyor. Bildiğin hukuki bir bumerang fırlatıyor yönetime.
İhtarnamenin içeriği gerçekten çok sert. Tekin Oktay bunun hukuki bir süreç falan olmadığını, tamamen muhalif bir divan kurulu üyesini yani kendisini susturma operasyonu olduğunu iddia ediyor. Devletin kanunlarının nasıl araçsallaştırıldığını madde madde yüzlerine vuruyor.
İhtarnamede bahsettiği usul hataları da çok acayip. TÜZ'ün 54. maddesindeki tebliğ sürelerinin bilerek aşıldığını, savunma hakkının elinden alındığını falan söylüyor. Ama benim okurken en çok takıldığım yer neresi oldu biliyor musun?
Emniyet tutanağı kısmı mı?
Aynen öyle. Tekin Oktay karakolda şu şiddet yasasından ifade verirken kendisine sorulmadığı ve ağzından çıkmadığı halde tutanağa bir şeyler eklendiğini söylüyor. İlk defa maça geldim, pasolik kartımın numarasını hatırlamıyorum gibi cümleler yazmışlar polis tutanağına.
Evet, adam oysa belgelerde ne pasoligi olduğunu ne de o sezon maça gittiğini defalarca kanıtlamış durumda.
Bir operasyon yürütüldüğünü iddia ediyor. Peki işin hukuki felsefesine girersek, bu ihraç kararını çürütmek için kullandığı o en büyük koz ne belgede?
İşte hukukta buna şey deniyor, mutlak butlan. Okuyunca insana yok artık bu kadar da ironi olmaz dedirten bir tablo çıkarıyor ortaya Tekin Oktay.
Nasıl bir ironi o?
Savunmasında kulüp tüzüğünün 50. maddesini hatırlatıyor. Bu madde diyor ki kulübü maddi veya manevi zararı uğratan üyeler kesin olarak ihraç edilir. Bu çok net.
Tamam, bu her dernekte kulüpte olan standart bir kural zaten.
Öyle, ama Tekin Oktay diyor ki benim ihracımı talep eden o kurul kararının altında kimin imzası var? Serdar Adalı'nın. Peki Serdar Adalı kim? Ve hemen geçmişte yaşanan meşhur KAS 2013A3258 davasını koyuyor masaya.
O da Beşiktaş'ın Avrupa'dan men edildiği dava değil mi?
Ta kendisi. O dönemki yönetim hataları yüzünden kulüp UEFA'dan men cezası almış, devasa bir zarara uğramıştı. Tekin Oktay'ın mantığı kusursuz işliyor burada. Diyor ki, tüzüğe göre kulübü zarara uğrattığı için bizzat kendisinin ihraç edilmesi gereken biri o koltukta oturup beni ihraç edemez.
Kesin hükümsüzlük. Yani mutlak butlan bu yüzden. Yetkisiz bir imza yetkili bir karar alamaz diyor adam. Çok sağlam bir argüman. Bir de işin diğer yüzü, şu şiddet yasası boyutu var. Onu şikayet eden yöneticilerin kendi eylemlerindeki o çifte standart da çok çarpıcı.
İhtarnamenin en vurucu yeri orası bence. Tekin Oktay'ı teknik bir analiz tweet'i yüzünden şiddeti körüklüyor diye savcılığa veren yöneticiler var ya.
Ne yapmışlar?
3 Mart 2026 tarihinde bizzat organize ettikleri bir etkinlikte açıkça meşale yaktıklarını belgelerle ortaya koyuyor Tekin Oktay. Stadyumda veya spor alanında meşale yakmak tam da o 6222 sayılı kanuna göre net bir suç zaten.
Şaka gibi gerçekten. Yani diyor ki beni şiddet yasasıyla susturmaya kalkan adamlar aynı yasanın en temel yasağını kendi şovlarında göz göre göre çiğniyorlar.
Aynen öyle.
Bu da niyetin hukuk aramak falan olmadığını, o yasayı bir silah olarak kullandıklarını gösteriyor bence. Üstelik bir de bu yöneticilerin temas halinde olduğu kişilerle ilgili mahkeme kayıtları var dosyanın sonunda. Nedir o detay tam olarak?
O detay işin ne kadar kişiselleştiğini, ne kadar çirkinleştiğini gösteriyor. İhtarname de bu yöneticilerin iletişimde olduğu ve Tekin Oktay'a sosyal medyadan ağır hakaretler eden bazı şahısların geçmişte Tekin Oktay'ı alenen tehdit ettikleri için yargılandıklarını belirtiyor.
Örgütlü bir durum var yani.
Evet. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde mahkum olmuş bu kişiler. Hatta istinafta onamış cezaları. Tekin Oktay soruyor, kulüp tüzüğüne sadık, muhalif bir divan üyesini susturmak için sicili bocuk, beni tehdit etmekten hüküm giymiş kişilerle nasıl aynı çizgide buluşursunuz? Bu büyük bir etik çöküş ve hukuki skandal diyor.
Bütün bu konuştuklarımızı şöyle bir geriye çekilip toparlayalım o zaman. La Masia altyapısını öven, çocuk ticareti terimini tamamen akademik olarak kullanan 14 kelimelik basit bir tweet ile başladık.
Nereden nereye geldik yani?
Aynen öyle. Sonra o kısacık mesaj bizi Kenya Arroyo transferine, oradan annesini arayan bir çocuk üzerinden birkaç ayda edilen 2 milyon dolarlık kar açıklamalarına götürdü. Oradan FIFA'nın Guardian sistemine, KAS kararlarına uzandık ve en sonunda sahte emniyet tutanaklarının, usulsüz tebligatların ve o karmaşık kulüp siyasetinin ortasına düştük.
Susturma satrancı diyelim biz ona.
Çok doğru. Modern futbolun sadece 90 dakikalık bir şov değil, aynı zamanda devasa bir endüstriyel ekonomi ve acımasız bir siyaset barındırdığını gösteren kusursuz bir örnek oldu bu.
Saha içindeki o net kurallar, çizgiler, hakem düdükleri falan, iş yönetim binalarına ve sözleşmelere gelince yerini bambaşka güç oyunlarına bırakıyor maalesef.
Peki, bizi dinleyenler için bunu günümüze bağlayalım. Bütün bu anlattıklarımız senin spora bakış açına nasıl dokunuyor? Şunu çok net söyleyebilirim sana. Bir dahaki sefere tuttuğun takım, dünyanın öbür ucundan adını sanını duymadığın 18 yaşında bir harika çocuğu şehre getirdiğinde,
kameralar patladığında,
kulüp başkanı çıkıp bu çocuk daha çok genç, annesini özlüyor, adaptasyon sorunu yaşıyor falan dediğinde ve sadece birkaç ay sonra o çocuk sessiz sedasız milyon dolarlar kar edilerek başka bir ülkeye satıldığında artık o haberi sadece bir transfer başarısı olarak okumayacaksın.
Okumamalısın da zaten.
Bunun arkasında evinden kilometrelerce uzaktaki bir gencin hayatı üzerinden oynanan devasa bir ticari kumar olup olmadığını artık çok daha sorgulayıcı bir gözle değerlendireceksin bence.
Bu farkındalık da bizi aslında futbolun geleceğini şekillendirecek asıl o büyük soruya ulaştırıyor bence.
Nedir o soru?
Bugün biz tek bir kulübün 18 yaşındaki bir oyuncuyu alıp satmasındaki etik sınırları tartışıyoruz, değil mi?
Evet.
Peki ya futbolun o yeni, devasa gerçeği olan çoklu kulüp sahipliği modellerini düşünürsek? Hani İngilizce multi-club ownership dedikleri sistem.
Hani şu dev holdinglerin aynı anda İngiltere'de, Fransa'da, Brezilya'da kulüp sahibi olduğu, oyuncuları sürekli birbirine kiraladığı yapılar mı?
Ta kendisi. Oyuncuların o çok uluslu şirketlerin bilançolarında birer envanter kalemi gibi olduğu, kardeş kulüpler arasında sürekli ülkeden ülkeye, ligden lige kaydırıldığı bu yapılar futbolu ele geçiriyor artık.
Doğru, çok yaygınlaştı.
Hal böyleyken FIFA bu sınır ötesi şirket ağları içinde sürekli oradan oraya taşınan, bir aidiyet duygusu bile geliştiremeyen o genç oyuncuların psikolojik refahını gelecekte nasıl koruyacak? O geleneksel gri alan kuralları, çocukların şirket departmanı gibi kıta değiştirdiği bu yeni şirketleşme çağına dayanabilecek mi?
Yoksa bu devasa çarkların arasında ezilip gidecekler mi diyorsun? Üzerinde cidden uzun uzun düşünülmesi gereken, cevabı futbolun ruhunu belirleyecek tüyler ürpertici bir soru bu.
Kesinlikle öyle.
İşte o her hafta sonu izlediğimiz kusursuz yeşil sahanın dışına çıktığımızda her şeyin bulanıklaştığı o dev endüstri böyle karanlık bir yer maalesef. Biz de o bulanık sulara bugün birlikte daldık, belgelerin satır aralarına indik ve gerçekleri yüzeye çıkardık.
Umarım dinleyenler için de aydınlatıcı olmuştur.
Eminim olmuştur. Bizi dinlediğin için teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelememizde yeni belgeler ve yepyeni sorularla tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak.